Ayrım 38, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 446. Bundan sonraki haftalarda prens kızıl saçlı köle çocuğu unutmuş göründü. Zenana'nın duvarları dışında olan bitenlerden haberleri yoktu. Köle kadınlar her gün kuşun kara boncuğa benzeyen gözlerinin gözetiminde onlara pirinç, et ve taze balık tayınlarını getiriyorlar, mutfağın çöpleriyle Hela'nın kovalarını götürüyorlardı. Dorian'la Tahir bunun dışında kendi başlarına kalıyorlardı. Dairelerinin oturma odalarında bahçelerin bir bölümünü gören kafesli pencereler vardı. Mahkumiyetlerinin tek düzeliğini bir yere kadar gidermek için vakitlerinin büyük bir kısmını Zenana'nın öbür üyelerinin gidiş gelişlerini buradan gözlemekle geçiriyorlardı. Böylece Tahi, Zeyn el-Din'i Dorian'a gösterebildi. Kardeşlerinin hepsinden daha uzun boylu, iri ve şişman bir çocuktu. Sarı bir teni vardı, sarkık dudakları huysuzluğunu ele veriyordu. Gözlerinin etrafındaki deri berelenmiş gibi renksizdi. Tahi, Zeyn tatlıları pek sever diye belirtti. Dirsekleriyle dizlerinin iç tarafında ter lekeleri göze çarpıyordu. Baldırlarının birbirine sürtüp apış arasının tahriş olmaması için bacaklarını ayrık tutarak dolaşıyordu. Dorian onu her ne zaman görse Zeyn kardeşlerinin bir düzine kadarıyla çevrili oluyordu. Bir sabah onunla kafilesinin daha küçük bir çocuğu kovalamalarını ve onu Zenana'nın dış duvarının dibinde kıstırmalarını seyrediyordu. Zorbalar küçük çocuğu kovalamacaya katılmayan ama iş bitince badi badi gelen Zeyn'in önüne sürüklediler. Tahi de olaya tanık olmuştu. Dorian'a çocuğun prensin önemsiz cariyelerinden birinin oğlu, dolayısıyla da birinci kadının en büyük oğlu için geçerli bir av olduğunu söyledi. İlk doğan oğlun hakları konusunda bilmesi gereken her şeyi ağabeyi William sayesinde anlayan Dorian, Zeyn'in onun kulaklarını bükmesini seyrederken küçük çocuğa çok acıdı. Çocuk sonunda dizlerinin üstüne çökmüş, korkuyla ağlamaya başlamıştı. ''Zeyn, işlediğin suç için seni cezalandıracağım, benim atım olacaksın.'' diyerek onu dört ayak üstünde durmaya zorladı. Bundan sonra bir atmış gibi tüm ağırlığıyla çocuğun sırtına bindi. Elinde yaprakları soyulmuş eğrelti otundan yapılma bir değnek vardı. ''Dört nala koş, at!'' diye emrederek değneği oğlanın poposuna vurdu. Değnek gürültüyle şaklarken küçük çocukta şok ve acıdan feryadı bastı. Zeyn sırtında hoplarken elleriyle dizlerinin üstünde ilerlemeye başladı. Öbür çocuklar zıplayıp bağırarak arkalarına takıldılar. Oğlan sendeleyince onlar da ona vuruyor, bunun için en yakındaki çalılardan değnekler koparmaya çalışıyorlardı. Bir tanesi çocuğun eteklerini kaldırarak kızıllıklarla yol yol olmuş kahverengi poposunu meydana çıkardı. Zavallıyı çim alanın etrafında iki kere dolaştırdılar. En sonunda Zeyn'in kilolarının altında çöküp otların üstüne yığıldığı sırada kurbağanın gözlerinden sel gibi yaşlar akıyordu. Dizleri fena halde sıyrılmıştı ve sıyrıklardan kan akıyordu. Zeyn ona bir de tekme attıktan sonra onu yerlerde sürünür halde bırakarak öbür çocuklarla uzaklaştı. Dorian o pis bir zorba diye öfkeyle söylendi. Arapçası aklına gelmediği için İngilizcesini söylemişti. Tahi omuzlarını silkti. Dorian yine Arapçaya döndü. Kur'an güçlü olanların zayıf olanları koruması gerektiğini söyler. Tahi sakın bunu Zeyn el-Din'e söyleme. Hiç hoşuna gitmeyecektir diye onu uyardı. Dorian onu bir at gibi kullanıp dolaşmaya çıkmak isterim. Bakalım hoşuna gidecek mi diye öfkeyle omurdandı. Tahi kötü şansı def etme işareti yaptı. Bunu düşünme bile dedi. En iyisi Zeyn el-Din'e hiç yaklaşmaman. Prensin sana tanıdığı ayrıcalıklar için senden nefret edeceği kesin. Bize çok büyük zararı dokunabilir. Günün birinde prens o olacağı için kuş bile ondan korkuyor. Kadın bundan sonraki günlerde Dorian'a haremin hiyerarşisini anlatmaya girişti. Prensin peygamberin hükmüyle dört eş almaya hakkı vardı. Buna karşın dilediği kadar boşanabilir ve tekrar evlenebilirdi. Hele zevklerini tatmin edebileceği cariyelerin sayısında hiç sınır yoktu. Boşadığı ancak ona çocuklar doğuran eşleri hala Zenana'da yaşıyordu. Böylece 50'ye yakın kadın bu duvarların arasında toplanmış bulunuyordu. Uzun günlerini doldurmak için ellerinde entrikadan, kavgadan ve kurulacak dolaplardan başka bir şey olmayan, güzel, sinirli ve can sıkıntısından kıvranan 50 kadın. Bu sayısız akımlarla ve ince nüanslarla dolu karmaşık bir toplumdu. Kuş bu insanların hepsine hakim olduğundan onlardan hoşlanması ya da hoşlanmaması hepsinin mutluluğu ve esenliği açısından önem taşıyordu. Prensin dört karısı kıdem sırasına göre kuştan sonra en etkin kişilerdi. Bundan sonra sırada prensin en yeni gözdesi geliyordu ki bu çoğunlukla kadınlığa yeni girmiş olan ve yıldızı kısa zamanda sönecek güzel bir çocuktu. Bundan sonra bütün eski eşlerle cariyeler o düzenin içinde bir konuma ulaşmak için dalaşıyor, dövüşüyor ve manevralar yapıyorlardı. Tahi bütün bu konuları anlamak senin için çok önemli El Amhara dedi. İkimiz için de çok önemli. Benim hiçbir itibarım ve önemim yok. Sadece zavallı yaşlı bir dadıyım. Seni korumak için yapabileceğim çok az şey var. Ortadan kalkmam durumunda ise kimse beni aramaz. Dorian yoksa bir yere mi gidiyorsun diye telaşla sordu. Beraber oldukları kısa süre içinde kadına çok ısınmıştı ve tekrar terk edilme olasılığı onu çok korkutuyordu. ''Seni çok özleyeceğim.'' diye geveledi. Tahi onu hemen avuttu. ''Hiçbir yere gittiğim yok küçüğüm.'' ekledi. ''Ama burada Zenana'da insanlar ölür. Özellikle de kendilerinden daha yüksek konumdakileri kızdıran önemsiz küçük insanlar.'' ''Dorian hiç merak etme ben seni korurum.'' dedi ve kadına sarıldı. ''Ben de senin koruman sayesinde kendimi daha güvende hissedeceğim.'' diyen kadın bıyık altından güldüğünü çocuğa göstermemeye çalıştı. Sonra devam etti. ''Ne var ki konumunu henüz bilmiyoruz. Prensin seni kayırdığını sanıyoruz ama bundan pek de emin olamıyoruz. Niçin kuşun bizi hapsetmesine ve bize kafes içindeki birer hayvanmışız gibi davranmasına göz yumuyor? Niçin seni yanına çağırtmıyor? Yoksa seni unuttu mu?'' Tay içini çekerek çocuğa tekrar sarıldı. ''Dorian belki de kuşun bize nasıl davrandığını bilmiyordur.'' dedi. Kadın belki diye doğruladı. Onun içinde beklemek zorundayız. O arada da dikkatli olmalıyız Alhamara. Hem de çok dikkatli. Zaman geçti. Gelişlerinin heyecanı unutulmuştu. Kafesin arkasından artık kimse onlara bakmıyordu. Zeyn el-Din'in liderliğindeki çocuklar da pencerelerinin altında onlara hakaretler yağdırmaktan bıkmışlar. Daha eğlenceli başka uğraşlar bulmuşlardı. Dorian hapsedilmiş olmalarından her gün daha fazla tedirgin oluyordu. Bahçelerde oynayan öbür çocukların tiz çığlıklarını ve mutlu gülüşlerini duyduğu, dairesinin dışındaki koridorlarda ve avluda ayak seslerini işittiği zaman onları görmek için pencereye koşuyordu. Bu da yalnızlık ve unutulmuşluk hissini kuvvetlendirmekten başka işe yaramıyordu. Kendini El Avuf'un onu zincirlediği adadaki hücresinde olduğu kadar hapsedilmiş hissetmekteydi. Bir sabah yeni bir günün inci parıltılı ışığı odasındaki pencereden içeri süzülürken çocuk döşeğinin üstünde çıplak halde yatıyor, bir şeker kamışı dalının sert dış kabuğunu dişleriyle sıyırıyordu. Dışarıda bahçede biri şarkı söylemeye başlayınca durdu. Bir kız çocuğunun tatlı sesiydi bu ve acıkan bir maymun hakkındaki saçma sapan sözleri tekrarlıyordu. Dorian ise yattığı yerde bu şarkıyı dinlerken şeker kamışının tatlı özünü emiyor, sapı tükürüyordu. Birden bir maymunun hiçbir şüpheye yer bırakmayan tiz sesi kulağına geldi. Küçük kız şarkısını bırakıp neşeli kahkahalarla yanıt verdi. Her iki ses de Dorian'ın merakını kamçılamıştı. Yeniden kalkıp pencereye yürüdü. Bahçeye gözlerini dikince küçük bir kızın lotus göletinin kenarında yalnız başına oturduğunu gördü. Kızın Dorian'a arkası dönüktü ama kalın örgülerinin arasından gümüş renkli bir yolun geçtiği simsiyah saçları kalçalarına iniyordu. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmayan Dorian adeta büyülenmişti. Kızın üstünde kahverengi kollarını açıkta bırakan işlemeli yeşil bir gömlek ve beyaz pamukludan bir şalvar vardı. Bacaklarını altına alarak oturduğundan Dorian tabanlarının kınayla boyanarak parlak bir turuncu renk aldığını gördü. Elinde şekere bulanmış bir hurma tutuyor, siyah benekli küçük bir maymun da arka ayaklarının üstünde durarak otların üstünde kızın önünde dans ediyordu. Eliyle her sinyal verişinde maymun daha gürültülü ciyaklıyor ve daireler çeviriyordu. Kız sevinçle gülerek ona sonunda hurmayı uzattı ve ''Gel bana cini'' diye seslendi. Maymun kızın omuzuna zıplayarak hurmayı parmaklarının arasından aldı. Bunu mideye indirdikten sonra pire arar gibi kızın saçlarını karıştırmaya koyuldu. Kız da hayvanın yumuşacık beyaz karnını okşadı ve tekrar şarkıya başladı. Birden başını kaldıran maymun pencerede Dorian'ın başını gördü. Anında ciyaklayarak kızın omuzundan atladı ve duvara tırmandı. Pencere pervazına asılıp avucunu dilenci gibi kafesten içeri uzattı ve şeker kamışı parçasını çocuktan dilenmeye başladı. Dorian ona gülünce hayvan dişlerini göstererek başını salladı. Sonra da gevezelik edip yüzünü kırıştırarak şeker kamışını çocuğun elinden kapmaya çalıştı. Kız birden dönerek yukarı baktı. Ona bir numara yaptır diye seslendi. Marifetini göstermeden sakın onun karnını doyurma. Dorian kızın da şirin bir maymunu andıran yüzü ve bal renginde iri gözleri olduğunu gördü. Eliyle göstererek şöyle yap dedi. Dorian da sinyali tekrarlayınca maymun havada bir perende attı. Üç kere perende attır ona diyen küçük kız ellerini çırptı. Cini, üç perende atmalı. Üçüncü perendesinin sonunda Dorian hayvana şeker kamışını verdi. Maymun şeker kamışını kaptığı gibi kuyruğunu dikerek çimenlerin üstüne dört ayak koştu ve demir hindi ağaçlarından birinin üst dallarına sıçradı. Orada oturup tatlı özü dudaklarından aşağı damlarken şeker kamışını çiğnemeye başladı. Kız o iri gözleriyle Dorian'a bakarak ciddi bir tavırla ''Senin kim olduğunu biliyorum.'' dedi. ''Kimin peki?'' ''Sen El Amhara'sın, o kafir çocuk.'' Dorian nasıl çağrıldığını o zamana dek umursamamıştı. Ama bu ad birden hoşuna gitmedi. ''Benim gerçek adım Dorian'dır.'' dedi. ''Ama sen bana Dory diyebilirsin, ağabeyim beni öyle çağırır.'' ''Dovi?'' Kız adı hecelemeye çalıştıysa da R'yi yuvarlamakta zorluk çekti. ''Çok garip bir ad bu.'' Ama ben sana Dovi diyeceğim. Dorian sordu, ya senin adın nedir? Yasmini, dedi kız. Yasemin bitkisinin çiçeğinin adıdır. Birden fırlayıp yaklaştı ve çocuğa huşu içinde bakmaya başladı. Saçlarının rengi gerçekten de kızılmış. Uyduruyorlar sanmıştım. Başını yana eğdi. Çok da güzelmiş saçların, dokunabilmek isterdim. Çocuk ama dokunamazsın, dedi. Sertçe söylenmiş bu sözler kızı gücendirmedi. ''Sana çok acıyorum.'' dedi. ''Niçin acıyorsun ki?'' Dorian şaşırmıştı. ''Çünkü Zayn senin bir kafir olduğunu, hiçbir zaman sünnet olamayacağını ve cennet bahçelerine giremeyeceğini söylüyor.'' Dorian bizim kendi cennetimiz var diye böbürlendi. Kendi ölüler diyarını bu küçük kızla tartışmak onu şaşırtmıştı. Yasmini, senin cennetin nerede diye öğrenmek istedi. Böylece iki cennetin çeşitli erdemleri hakkında giderek uzayan bir tartışmaya girişiler. Kız, benim cennetimin adı Cannat dedi. Allah dini bütün kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve insan aklının tasarlayamayacağı bir yer hazırladım der. Dorian bunu uzun uzun düşündüyse de uygun bir karşılık veremedi. Cannattan daha üstün bir yer hayal edememişti. Bu nedenle de konuyu değiştirerek daha emin olduğu bir şeyden söz etti. ''Benim babamın İngiltere'de 50 atı var.'' dedi. ''Senin babanın kaç tane var?'' O günden sonra Yasmini Cinni ile birlikte her gün Dorian'ı ziyarete geldi. Maymun omzunun üstünde dururken Dorian'ın penceresinin altında oturuyor, buzun nasıl bir şey olduğunu, karın gökyüzünden nasıl düştüğünü, İngiliz erkeklerinin niçin bir tek eşleri olduğunu, bazılarının saçlarının nasıl Yasmini'nin ayak bileklerindeki halallarla aynı renkte, bazılarınınkinin de kendisininkiler gibi alev renginde olduğunu, kızların altın renkli saçlarını nasıl kızgın demirlerle kıvırdıklarını, erkeklerin ise kendi saçlarını tıraş edip peruk taktıklarını, kadınların giysilerinin renk ve biçimlerini, Yasmini gibi pantolon giymediklerini ve etekliklerinin altında çıplak dolaştıklarını anlatan çocuğu gözleri ışıldayarak dinliyordu. ''Öylesi çok rahatsızlık verici olmalı.'' deyip ekledi. ''Zeyn'in dediği gibi sizlerin domuz eti yediğiniz doğru mu?'' Dorian onu şok etmek için ''Domuz eti kızartılınca nefis olur, dişlerin arasında çatırdar.'' dedi. Kız gözlerini daha da irileştirdi ve kusarmış gibi yaptı. ''Ne kadar iğrenç! Sizler bu yüzden bizlerle cennete gidemiyorsunuz.'' ''Bizler sizin insanlarınız gibi günde 5 kere yıkanmıyoruz. Bazen bütün kış boyunca hiç yıkanmayız. Hava bunun için çok fazla soğuk.'' Dorian küçük kıza bunları anlatmaktan haz duyuyordu. ''Şu halde yediğiniz domuzlar kadar pis kokuyor olmalısınız.'' Yasmini dış dünya hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Ama Zenana işleri hakkında bilmediği şey yoktu. Dorian'a annesinin prensin boş düşmüş eşlerinden biri olduğunu ama iki erkek kardeşi sayesinde hala gözde olduklarını anlattı. ''Annemin tek çocuğu ben olsaydım durum değişirdi. Çünkü ben sadece bir kız çocuğuyum. Babam ise kız çocuklarını sevmez.'' dedi. Yasmini bütün bunları gayet olağanmış gibi anlatıyor, sözlerinde kendine acımayla ilgili en ufak bir ima sezilmiyordu. ''Ama benim annem bir kral ailesinden geliyor, büyük Moğol'un yeğeni olduğuna göre imparator benim büyük dayım oluyor.'' diye gururla açıkladı. ''Demek ki sen bir prensessin.'' Evet ama pek önemi olmayan küçük bir prenses. Kızın açık sözlülüğü çok sevimliydi. Saçlarımdaki gümüş renkli yolu görüyor musun dedi. Bunu göstermek için kendi etrafında bir dönüş yaptı. Aynı gümüş yol annemde de var dedemde de. Bu kral kanının bir simgesidir. Yasmin'i öbür çocuklar arasındaki ilişkiyi anlatınca Dorian onu Tahi olduğundan daha dikkatle dinledi. Zeyn el-Din üvey kardeşim olur ama onu sevmiyorum. O şişman ve kötü kalplidir. Dorian'ı dikkatle inceledi. Babamın seni evlat edindiği doğru mu?
Evet doğru.
Demek ki benim kardeşim oluyorsun. Galiba seni Zeyn'den daha çok seviyorum. Hem de domuz eti yediğin halde. Sen de benden hoşlanıyor musun el-Amhara? Zeyn Cini'ye benzediğimi söylüyor. Omzunun üstündeki maymunu okşadı. Sen de bir maymuna benzediğimi düşünüyor musun? Dorian bence sen çok güzelsin diye kibarca yanıt verdi. Yasmin'i gülümseyince bu sözler gerçek oldu. Annem prens babamın Maskat'a halife amcamı görmeye gittiğini söyledi. Dorian ne zaman dönecek diye hemen sordu. Kendisiyle Tahi'nin ihmal edilmelerinin nedeni bu olmalıydı. Prens burada değildi ki onları korusun. Yakında dönecek mi diye sordu çocuk. Annem gittiği yerde uzun bir zaman kalacağını, belki de bir yıldan daha fazla bir süre dönmeyeceğini söylüyor. Yasmin'i Dorian'ın yüzünü incelemek için başını yana eğdi. Gerçekten kardeşim sen döndüğü zaman babam seninle ata biner veya Şahin'le kuş avlamaya gider. Keşke ben de erkek olsaydım da seninle gidebilseydim. Yasmin'i havuzun kenarında oturduğu yerden ayağa fırladı. Şimdi gitmeliyim. Kuş beni burada yakalamamalı. Seninle konuşmayı hepimize yasakladı. Beni görürse dövecektir. Dorian yarın yine gel derken yalvarır gözükmemeye çalışıyordu. Küçük kız çimlerin üstünde koşarak uzaklaşırken omzunun üzerinden belki diye seslendi. Cinli bu arada çıplak ayaklarının etrafında zıplıyordu. Küçük kız gittikten sonra Dorian göğe bakarak martıların tepede daireler çevirmelerini seyretti. Ardından kıyıyı döven dalgaların sesine kulak vererek kaçmayı umutsuzca düşünmeye başladı. Mutfağın açık damından dışarı tırmandığını, zenananın dış duvarının üzerinden atladığını ve kumsalda küçük bir sandal bulduğunu hayal ediyordu. Ama o sandalla nereye gidebilirim ki diye düşününce hayal dünyası anında yıkıldı. Sonuçta Tom'un gelip beni bulmasını beklemek zorundayım diye karar vererek bir kez daha kaçınılmaz olana boyun eğdi. Kuş bir sabah anahtarlarını şıngırdatarak geldi. Tiz sesiyle "Tahi, oğlanı Molla'yı ziyarete gitmesi için hazırlayacaksın." diye bağırdı. Döşeğin üstüne bir kucak temiz giysi fırlattı. "Öğle namazından sonra onu almaya geleceğim. Çocuk hazır olmazsa seni eşek sudan gelinceye kadar dövdürürüm." Öküz arabası kapıların önünde bekliyordu. Dorian arabaya atlarken heyecandan ve kasvetli hapishanesinden çıkma fırsatını bulmuş olmanın sevincinden uçuyordu. Tahi onunla gelmiyordu ama çocuğun yokluğunda bahçelerde güneşlenmesine izin verilmişti. Arabada Dorian'la yolculuk eden kuş gülümsüyor ve çocuğu okşayıp duruyordu. "Bu giysiler sana ne kadar yakışmış," dedi. "En kaliteli giysiler bunlar. Yakasındaki işlemeye bak. Motifler ipekle işlenmiş. Prens Abd Muhammed el Malik'in de benzer bir entarisi var. Onu özellikle senin için seçtim. Sen ne kadar şımarttığımı görüyorsun değil mi?" Saraya yaklaşıldıkça kuşun heyecanı ve yağcılığı artıyordu. "Şu tarçınlı kurabiyelerden yesene. Benim en beğendiğim kurabiyeler bunlardır. Sen de onları seveceksin. Mutlu olmanı istiyorum el-Amhara." Kalenin beyaz duvarları gözükünce kuş daha kesin direktifler verdi. "El-Allama, eğer sana nasıl davrandığımı soracak olursa senin için bir babadan farksız olduğumu söyleyeceksin. Mutfağın en kaliteli yiyeceklerinin, en taze balıkların ve en seçme meyvelerin yollandığını anlatacaksın." Dorian bir cani gibi pis kokulu sıcak odalara kilitlediğini de söyleyeyim mi diye saf saf sordu. "Bu doğru değil, belki güvenliğine gereğinden biraz fazla önem vermişimdir, hepsi bu." Adam gülümsemekle beraber bakışları bir kobranınkiler kadar soğuktu. "Sakın başıma dert açmayı düşünme küçük kafir," diye mırıldandı. "Dostun olmam, düşmanın olmamdan çok daha hayırlıdır senin için. Bana inanmıyorsan o yaşlı şişko Tahi'ye sor, o sana anlatır." Kalenin dış avlusunda arabadan indiler. Kuş çocuğu elinden tutup kalenin labirentine soktu. Birçok merdiven çıktıktan sonra limana tepeden bakan bir taraçaya çıktılar. Buradan bakılınca boğazın sularının ötesinde Afrika ana karası gözüküyordu. Dorian ilgiyle etrafına bakındı. Denizi tekrar görmek, Muso'nun tuz yüklü esintisini yüzünde hissetmek, Zenana'nın bayat kokularından sonra kafasının berraklaştığını hissetmek müthiş bir zevkti. Molla'yı hemen gördü ve kalbiyle dudaklarına dokunarak onu saygıyla selamladı. El Allah'ıma da onun selamına karşılık vererek, "Allah senin de her zaman yüzünü güldürsün," dedi. Molla'nın yanında bambu tentenin altında bağdaş kurmuş bir adam daha vardı. Küçük bir fincanla kahve içiyordu. Ayrıca yanında bir de nargile duruyordu. Dorian selamün aleyküm diyerek onu saygıyla selamladı. Ancak adam dönüp ona bakınca Dorian'ın kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. Adamı kucaklamak için ileri atıldı. "Ben Abraham." Yaşlı doktora sarıldı. "Sizi bir daha hiç göremeyeceğimi sandım. Hala El Auf'la o adada olduğunuzu düşünüyordum." Yaşlı adam çocuğun kollarının arasından yavaşça sıyrıldı ve karışan sakalını düzeltti. Çocukla arasındaki yakınlığın derecesini başkalarının görmesi uygun değildi. "Dur bir göreyim seni," dedi. Dorian'ı kendisinden biraz uzaklaştırarak yüzünü inceledi. Birden bakışlarındaki anlam değişti. "Solgun görünüyorsun. Sana ne oldu çocuk?" Birden dönerek taraçanın arkalarında endişeli bir tavırla duran kuşa baktı. "Bu çocuktan sen sorumluydun. Ona ne yaptın harem ağası?" diye sordu. Kuş Zenana'nın dışında sadece bir köleydi, hem de hadım edilmiş bir köle. Ben Abraham duyduğu küçümsemeyi gizlemeye gerek bile görmemişti. Kuşun alnında boncuk boncuk terler birikmişti. "Onu baş tacı ettiğime, onu efendimin gerçek oğluymuş gibi beslediğime ve şımarttığıma Allah şahidimdir," diye geveledi. Ben Abraham bu sözleri onaylayıp onaylamadığını görmek için Dorian'ın yüzüne baktı. Ondan doğru yanıtı alacağını biliyordu. "Çocuk geldiğim günden beri beni karanlık ve küçük bir odaya hapsetti," diye atıldı. "Bize domuz yemi gibi bulamaçlar yedirdi. Bütün bu süre içinde dadımdan başkasıyla konuşmama izin verilmedi." Ben Abraham kuşa kötü kötü baktı. Harem ağası dizlerinin üstüne çöktü. "Prensin emirlerini yerine getirdim, saygıdeğer hekimbaşı. Bana çocuğun kaçmasını engellememi söylemişti." "Prens bu çocuk için 100.000 altın rupi ödedi. Onu resmen manevi oğlu ilan etti." Ben Abraham'ın yumuşak sesi tehdit doluydu. "Prens Hazretleri Maskat'tan döndükleri zaman oğluna nasıl baktığın konusunda ben kendim onu bilgilendireceğim." Kuş "ben sadece görevimi yaptım," diye geveledi. "Gözetimine verilen bazı çocuklarla kadınlara karşı bu görevi ne şekilde yerine getirdiğini çok iyi biliyorum. Harem ağası." Ben Abraham konuşmasına anlamlı bir ara verdi. "Prensin emirlerine itaatsizlik edenleri cezalandırmak bazen görevimdir." Ben Abraham "Fatime adındaki kızı hatırlıyorum," dedi. Kuş kendini haklı çıkarmaya çalıştı. "O bir sürtüktü, bir fahişeydi." Ben Abraham adamı yalancı çıkardı. "Kız 16 yaşındaydı ve aşıktı. Şehvet düşkünü bir hayvan onun için duvarı aşıp Zenana'ya geliyordu." Ben Abraham "o genç bir savaşçı, saray muhafızlarından bir subaydı," diye düzeltti. "Görevimi yaptım efendim. Tabii ki ölmesi hesapta yoktu. Sadece başkalarına ders olsun istedim." Ben Abraham adamın kendini müdafaasını önlemek için elini kaldırdı. "Bana bak harem ağası ve söyleyeceklerime inan. Bu çocuğun başına bir kötülük gelirse, hatta ileride ona saygısız davranırsan, küçük Fatima'dan da daha acı acı bağırmanı ben sağlayacağım." El Allah'ıma bütün bu söylenenleri dikkatle dinlemişti. Sonunda o da konuştu. "Ben Abraham'ın bütün emrettiklerini ben de onaylıyorum. Çocukla dadısı doğru dürüst bir yerde yatırılmalı ve iyi beslenmelidir. Onu hapsetmemeli, hayatına gereksiz sınırlamalar getirmemelisin. Prensin öbür oğulları gibi istediği yere gidip gelebilmelidir. Gün aşırı eğitimi için bana gelecek. Ben de ona nasıl davranıldığı hakkında bilgilendirileceğim. Şimdi yıkıl karşımdan." Kuşa uzaklaşmasını işaret etti. "Aşağıda bekle. Hazır olduğu zaman çocuğu götüreceksin." Kuş oradan çekilirken Dorian'a nefret dolu bir bakış fırlattı. Ben Abraham yine Dorian'a döndü. "Sana söylemem gereken çok şey var," dedi. "Sen gittikten sonra adada olan çarpışmaları duydun mu?" "Hayır, hayır, hiçbir şey duymadım. Ne olur söyleyin efendim, bana her şeyi anlatın." Ben Abraham ne yazık ki haberlerin hepsi iyi değil diye onu uyardı ve sakin bir sesle konuşmaya başladı. Çocuk Flor de Lamar'a yapılan saldırıyı ve Tom'un El Auf'u kendi elleriyle öldürdüğünü duyunca sevinç ve gururla bağırdı. "El Auf canavarın tekiydi. Tom'la gurur duyuyorum. Keşke ben de yanında olup bütün bu olanları gözlerimle görebilseydim," dedi. Ama babasının yaralandığını ve her iki bacağını nasıl kaybettiğini duyunca ağlamaktan kendini alamadı. Yoksa babam öldü mü? Ne olur hayatta olduğunu söyleyin bana. Gerçeği söylememi istersen bilmiyorum. Ağabeyin adadan ayrılmama izin verdiği sırada baban hayattaydı. Öyle sanıyorum ki ağabeyin onu İngiltere'ye götürmeyi planlıyordu. İngiltere'ye mi? Dorian şaşırmıştı. Orası o kadar uzak ki bir daha hiç dönmeyebilir. Tom yoksa beni terk mi etti? Gözlerinden sel gibi akmaya başlayan yaşları durdurmaya kalkışmadı bile. Dorian'ın ellerini avuçlarının arasına alan Ben Abram, çocuğun yüksek ateşin pençesindeymiş gibi titrediğini hissetti. Ağabeyin iyi bir insan dedi, şerefli biri. Bana büyük iyilik etti. Ama eğer İngiltere'ye döndüyse, Dorian yutkundu, beni unutacaktır, onu bir daha hiç görmeyeceğim. O zaman bunu Allah'ın iradesi olarak kabullenirsin. Oysa şimdi sen prensin oğlusun ve arzularına dikkat etmelisin. Ben Abram ayağa kalktı. El Allah'ın da sözünü dinlemen gerek. Kendisi prensten önce Maskat'tan döndü. Prens Hazretleri El Allah'ın tarafından eğitilmeni irade buyurdular. Dinsel eğitim çalışması günün en sıcak saatlerinde yerine getirilirken Ben Abram fincanlar dolusu kahve içip nargilesini tüttürerek bekledi. Birkaç kere bir fikir ileri sürüp soru sordu ama çoğu zaman sesini çıkarmadan dinledi. Dorian onun sessiz varlığından kuvvet alıyordu. Palmiyelerin gölgeleri uzayıp aşağıdaki kumsala düşmeye başladığı sırada Ben Abram Molla'dan izin isteyerek Dorian'ı kuşun onu Zenana'ya geri götürmek için beklediği öküz arabasına götürdü. Harem ağasının kendilerini duymayacağı bir noktada durarak Dorian'a ''Seni elimden geldiği kadar sık görmeye çalışacağım.'' diye söz verdi. Örneğin ders almak için Molla'nın yanına geldiğin zaman sesini fısıltı derecesinde hafifletti. ''Ağabeyin bana büyük iyilik yaptı. O olmasaydı ben de şimdi köle gibi satılmış olacaktım. Bu nedenle sana bir mesaj ulaştıracağıma dair söz verdim. Molla dinlerken bunu yapamazdım. Çünkü söyleyeceklerimi yalnız senin duyman gerekiyor.'' Mesaj nedir? Ne olur söyleyin efendim. Ağabeyin ettiği yemine ölünceye kadar bağlı kalacağını sana söylememi istedi. O yemini anımsıyor musun? Dorian beni almaya geleceğini söyledi diye fısıldadı. Büyük bir and içti. Evet küçüğüm, bu sözünü bana da tekrarladı. Seni bulmak için geri dönecek. Efendimin çıkarlarına ters düştüğü için aslında bunu sana söylememem gerekirdi. Ama seni ağabeyinin sözlerini sağlayacağı avuntudan mahrum edemezdim. Yeminini hiçbir zaman unutmayacağını biliyordum. Dorian ihtiyar hekimin koluna dokundu. Bunu bana söylediğiniz için size minnettarım.
38. ayrımın sonu. Sayfa 456.